Kutsal İsyan 4, 19. ayrım, sayfa 298. Genç Teğmen'in bundan çıkardığı anlama göre şehirde olağanüstü bir şeyler oluyor ve bu sürüp gidiyordu. Her saniye bilinmeyen bir yerden mevzilenmiş bir padişahçının makinalı tüfeği ya da mavzeri üzerine öldürücü kurşunlarını kusabilir ve bu serüvende şuracıkta bitebilirdi. Dolu dizgin gitmeyi sürdüren keşif kolu şehrin göbeğine dek ilerlemişse de hiçbir yerden üzerlerine ateş edilmemiş ve hiç kimse kendilerine düşmanlık göstermemiş ya da göstermek için meydana çıkmak yürekliliğini gösterememişti. Boşaltılmış bir şehre girmiş gibiydiler. Çok ilginç bir an yaşıyorlardı. 10 kişilik bir kuvayi milliyeci keşif kolu bütün Kastamonu'yu ele geçirmiş gibiydi. Neredeydi bu ayaklanmış alay? Yerin dibine mi girip saklanmışlardı? Seyfettin Bey'i bu durum daha da çok korkutuyordu. Her sessizliğin ardından kıyametlerin koptuğunu askerlik bilgisiyle biliyordu. Neredeydi şu ayaklanıp ortalığı gürültüye veren askerler ve kumandanlar? Keşif kolu en sonra şehrin ortasındaki büyük caminin yanına vardı ve ilk kez burada birkaç Kastamonulu'ya denk geldi. Bunlar yeni yapılmış tek katlı bir yapının önünde dikilmiş duruyor ve meraklı gözlerle yanlarına yaklaşan yalın kılıç kuvayi milliyecilere bakıyorlardı. Buraya dek hasım namına kimseye rastlamadılarsa da her an ayaklanmış alayın bir pususuna düşebileceklerini düşünüyor ve şahin gibi bakışlarıyla köşeyi bucağı araştırmaktan uzak durmuyorlardı. Genç Teğmen bir çatışmaya tutuşulabileceklerinden hala korkuyordu. Neyse ki korktukları başlarına gelmedi. Yürekliliği artan Genç Teğmen, Dört Nal İttihat ve Terakki Kulübü olarak vaktiyle yapılmış olan yapıya doğru yaklaştı. Oraya yaklaştığında Seyfettin Bey'in içi büsbütün rahatladı. Toplu olarak duran Kastamonluların yüzlerinde kendilerini dostça karşılayan sevimli gülümsemeler görülüyordu. Sevimli ve saygılı olarak Seyfettin Bey'e hoş geldiniz diye bağırdılar. Bu durum Genç Teğmen'i adam akıllı yüreklendirdi. Keşif kolunu durdurarak merhaba ağalar nasılsınız dedi. Kalabalıktan yaşlıca bir adam, çok şükür Allah'a tehlikeyi atlattık zabit efendi. Sizleri dört gözle bekliyorduk. Süvari alayınız arkada mıdır? Ne zaman gelecek? Kahramanlarımızı karşılayalım dedi. Bu sırada Genç Teğmen yüzleri sevinç saçan birkaç delikanlının birbirleriyle yüksek sesle şöyle konuştuklarını işitti. Artık korkumuz kalmadı. Süvari alayımız yetişti. Hamdolsun. Onların birbirlerini kutlayarak böylece konuşmaları Seyfettin Bey'i yeni bir bilmece karşısında bırakmıştı. Kurnazca bu delikanlılardan biraz bilgi sızdırabilmek üzere. Askerlerimiz nerede? Alay kumandanı ve zabitlere ne oldu? Kimseyi görmüyorum dedi. Askerlerimiz kışlalarındadır. Kışlada bu yolun sonundadır. Kahraman mülazım evvel Şevket Bey onları hapsettirdi. Miralay Bey'i de hapisten kurtardı. Şimdi hükümet konağında çalışıyorlar. Seyfettin Bey durumu açıkça görmüştü. Demek ki Kahraman Şevket denen yiğit bir genç subay, Kuvayi Milliyeciler adına alaya ve hükümete el koymuş, onlar henüz yoldayken duruma egemen olmuştu. Yalnız Seyfettin Bey'in zihnini kurcalayan bir nokta vardı. Süvari alayının Ankara'dan yola çıktığı masalı nereden çıkmıştı? Belki bu kendi süvari takımıyla Üsteğmen Atabey'in kumandasındaki süvari bölüğünün Kastamonu'ya doğru yola çıkışına göre uydurulmuştu. Yalnız bunca gizlilik içinde yapılan bu askeri yürüyüşü Kastamonu halkına kim bildirmiş ve kim yaymıştı? Seyfettin Bey'i en çok kuşkulandıran da buydu. Ankara Kastamonu telgraf haberleşmesi kesik olmasaydı neyse. Dur hele, şimdilerde onu da öğrenecek ve bu dün akşamdan beri öğrenmek için yanıp durduğu bilmecelerin herhalde sonuncusu olacaktı. Bir şey değil, şimdi Kastamonu'ya egemen tepelerde ve yol kavşaklarında içi yanarak haber bekleyip duran Üsteğmen Atabey'e de ivedi olarak bir rapor uçurmak gerekiyordu. Yine atını dört nala kaldırarak keşif kolunun önünde kışlaya doğru uçmaya başladı. Dere boyunda yel gibi uçarak giden atlıların yüreğinde artık başarının zafere benzer sevinci çırpınıyordu. Kendilerini bir memleket fethetmiş bir ordu gibi güçlü duyuyorlardı. Yalnız kışlanın kapısına vardıklarında Seyfettin Bey'in içinde yine garip bir rüzgar esti. Bütün asker kışlada toplanmıştı. Nizamiye nöbetçileri içeri kuş uçurmayacak biçimde yerleştirilmişlerdi. Yalnız çok yaklaştıklarında nöbetçilerin güler yüzle kapıları açtıklarını ve kendilerini beklenen aziz konuklar olarak karşıladıklarını gördüler. Seyfettin Bey çok genç olmakla birlikte askerlik hilelerinin çok kahpece biçimlerini okulda okumuş ve ordu saflarındaki arkadaşlarından dinlemişti. Kızgın bir kuşku akrebi yakıcı, öldürücü bir avu ile dolu iğnesini kafasında gezdirmeye başlamıştı. Bu kuşku ona çok tetikte bulunmasını salıkladığından arkadaşlarıyla ayak üzerinde bir anlaşma yaptı. "Çocuklar," dedi, "siz silah başı yapmış olarak kapının önünde bekleyeceksiniz. Ben içeri girip durumu anlamaya çalışacağım. Eğer içeride bir silah patladığını işitirseniz hemen Atabey'in bölüğüne bir haber ulaştırırsınız. Haberciyi gönderdikten sonra da hemen kışlaya ateş açmaya başlarsınız. Haydi, şimdi hoşça kalın. Emrimi noktası noktasına yerine getirin. Yoksa hepimizin canını cehenneme göndermekte gecikmezler. Göreyim sizi çocuklar. Ben şimdi kışlaya giriyorum." Teğmen Seyfettin Bey bunu söyleyerek onbaşılardan birini yanına aldı. Nöbetçilerin taşkın saygısıyla karşılanarak içeri girdi. Erlerden biri onu alıp tabur kumandanının odasına götürdü. Seyfettin Bey koridordan geçerken yukarıda kışla odalarının kapılarına çifte nöbetçiler dikilmiş olduğunu gördü. Bunlara ilkin bir anlam veremediyse de biraz sonra tabur kumandanı kendisini sevinçle karşılayarak gece geçen heyecanlı olayı özet olarak anlattı. Tabur kumandanı Kahraman Şevket Bey adını söylerken saygılı bir ton kullanıyordu. Demek ki bir yiğit üsteğmen zekası, yürekliliğiyle padişahça ayaklanmayı bastırmış, Kastamonu'yu Seyfettin ve Atabeylerin takım ve bölüğünden önce fethetmişti. Seyfettin Bey bir masala benzeyen bu olayı tane tane tabur kumandanının ağzından dinlerken, bu sabah yolda geçirdiği yiğitlik heyecanlarını bir daha yaşıyor, benzeri işi bir başka genç subay yaptığından ona imreniyor ve onun namına göğsü kabarıyor, bu işi kendisi yapmışçasına sonsuz bir gurur duyuyordu. Tabur kumandanı, "Gerçi asker gözaltına alınmış durumdaydı. Fakat Kastamonu'nun içinde ve dışında Ankara'ya düşman kimselerin çokça bulunduğunu bildiğimizden bir balon uçurduk. Ankara'dan süvari alayı geliyor," diye her yana yaydık. Böylece Ankara'yı tutanlara, güç muhaliflere de korku vermeye çalıştık. Hamdolsun ki Allah bize acıdı. Yalanımız sahileşti. Süvarilerimiz yetişerek bize soluk aldırdınız. Aman raporunuzu gönderiniz. Geride süvariler de aynı biçimde dört nala şehirden geçerek kışlaya gelsinler. Bu geliş halk üzerinde büyük bir güven ve muhalif olanlarda da korku yaratacaktır." Genç teğmen hemen oracıkta raporunu yazarak iki atlı haberciyle bölüğe gönderdi. Dört nala gelmelerini sıkıca salıkladı. Bu işte olup bittikten sonra temelli bilgi almaya çalıştı. Pek az zaman sonra Atabey'in bölüğü kılıçları güneşte parlayarak şehrin ana caddesinden geçti. Halkın güven dolu bakışlarıyla uğurlanarak dere boyundan kışlaya vardı. Seyfettin Bey ile Atabey atlı birliğini kışlada istirahata geçirdiler ve onlara Ankara'dan böyle geceyi gündüze katarak apar topar Kastamonu'ya neden geldiklerini anlattılar. Askerlere bu tehlikeli günlerin nelere gebe olduğundan, gerçek ulusal duygu ve düşüncelerin ne olduğundan söz ettiler. Türkiye eski bağımsızlığını yitirmiş, esarete düşmüştü. Şimdi onlar Kastamonu'da salt Türkiye'yi kurtarmak uğruna bulunmaktaydılar. Burada ulusal güçleri örgütleyeceklerdi. Atlıları böylece yeni ve gelecek durumlar üzerinde aydınlattıktan sonra Teğmen Seyfettin ve Üsteğmen Atabeyler yanlarına bir manga süvari alarak doğru hükümet konağına gittiler. Albay Osman Bey ile Üsteğmen Şevket Bey onları sevinçle ve bir sürpriz olarak karşıladılar. 24 saatin yarattığı kahramanlar burada yan yana gelmişti. Sağlam karakterli, zeki bir asker olan Osman Bey'e "geçmiş olsun," dediler. Kumandanın yüzü fırtınalı ve yağmurlu bir havadan sonra açan güneş gibi sevinçliydi. Genç subaylar kolordu buyruklarını ona gösterdiler. "Ne yazık ki sizi kurtarmak bizden daha bahtiyar olan Şevket Bey arkadaşımıza nasip oldu," dediler. Osman Bey gülümseyen yüzüyle onlara şöyle dedi: "Bunlar olağan şeylerdir. Gayemiz aziz vatanın kurtarılmasıdır. Bu uğurda seve seve canımızı vermek vatan borcudur. Kahraman arkadaşlarımız gerçi beni kurtardılar, fakat bu kurtuluş belki de geçici olurdu. İçimizdeki muhalifler İstanbul'dan yeniden aldıkları emirle bize saldırırlar ve birçok arkadaşlarımızın, askerlerimizin kanlarını akıtırlardı. Fakat sizin bir mucize gibi yetişmeniz ve Ankara'nın bu husustaki hızlı tedbirleri gerçek anlamıyla bizi kurtarmıştır. Artık hiçbir kaygıya düşmeden rahat rahat burada çalışmalarımızı yapabiliriz. Beraberce çalışarak Milli Kuvvetler Örgütü'nü kurabiliriz. Sizlere ve gösterdiğiniz feragat ve yorgunluklara, memleket ve millet namına minnetlerimi, beni amaç tutan fedakarlıklarınıza da şükranlarımı sunarım arkadaşlar." Bu çok içten konuşmadan sonra Osman Bey iki genç ve yürekli subaya yeni görevler verdi. Genç subaylar Osman Bey'in odasından çıktıktan sonra Şevket Bey'le görüştüler. Şevket Bey bu darbeyi ne biçim hazırladığını bütün ayrıntılarıyla onlara anlattı. Bu iri gövdeli, zeki, yürekli ve çok sevimli subayı saatlerce dinlediler ve onun söyleyişine doymadılar. Seyfettin Bey ile Atabey 15 gün Albay Osman Bey ile Üsteğmen Şevket Bey'in örgütlerinde canla başla geceyi gündüze katarak çalıştılar. Bütün muhalifler sıçan deliğine girmiş gibiydi. Kastamonu artık Kuvayi Milliyecilerin cirit oynadığı bir meydan gibiydi. Padişahçı elebaşıları hala tutuklu olarak başlarına geleceği bekliyordu ve bu sonucu da Kuvayi Milliyecilerin başına getirmek istedikleri bela türünden hesaplıyorlardı. Seyfettin Bey ile Atabey bu sırada 20. Kolordu'daki kumandanlarından bir buyruk aldılar. Bu buyrukta Eskişehir'i ellerinde tutan ve Ankara'yı tehdide yeltenen İngilizlere karşı bir saldırı yapılacağı bildiriliyordu. Ankara'daki süvari alayının bir bölüğü gönüllülerin de katılmasıyla Eskişehir'e yürüyecek, burada bir dikenlik gibi duran İngiliz askeri gücü İstanbul'a doğru sürülecekti. Bu da Ankara'da üstlenen Nizami ordu birliklerinin ilk saldırısı olacaktı. Atabey'in atlı bölüğü şimdilik Kastamonu'da kalarak Teğmen Seyfettin Bey'in ağır makinalı tüfek takımı tutuklularla birlikte Ankara'ya doğru yola çıkacaktı. Seyfettin Bey tutuklu vali vekili olan eski jandarma kumandanı Albay Osman Nuri Bey ile posta telgraf başmüdürü Şeyh Ramiz Efendi'yi aldı ve bir yaylaya bindirdi. Kumandan Osman Bey genç Teğmen'e şunları salıkladı. Oğlum Seyfettin, bu tutukluları götürüyorsun ama bunlar yolda kaçırılmak istenebilir. Kastamonu'ya gelirken ne gibi kaygılı ve korkulu saatler geçirmişseniz, tutukluları götürürken de aynı kaygı verici saat ve tehlikeler sizi çevrilecektir. Köylerde, kasabalarda bunları kurtarmak isteyecek birçok gözleri kararmış insanların bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçek şudur ki, bu adamları götürürken en büyük tehlikede her adım başında seninle birlikte yürüyecektir. Seyfettin Bey de bu işin ilk bilinmeyene gidişten daha tehlikeli olduğunu anlıyordu. Yalnız verdiği korku oranında çok büyüleyici ve tatlı bir serüven olacağını da biliyordu. Bu serüven insanı büyük yapan en çetin yolların üzerinde geçtiğinden, genç insan yüreklerinde altın bir buğu gibi tüten yiğitlik romantizminden de güç alıyordu. Bu yüzden yolun bilinmeyenlerinden doğmakta olan kaygılar bu altın buğu içinde eriyip gidiyordu. Seyfettin Bey gece yarısından sonra sessizce kışladan ayrılan takım ile Yeşil Kastamonu'yu arkada bırakarak Ilgaz Dağları'nın kalın gövdeli yüksek çamları, meşeleri, kayınları ve gürgenleriyle örtülü bölgesi içinden geçmekte olan zifir gibi karanlık, insana korku ve ürperti veren yolda ilerlemeye başladı. Çok yerde yüksek ağaç dallarının çattığı çatılardan yıldızları bile göremiyordu. Yalnız ormanın derin sessizliğini bozan çakal ulumalarından başka Seyfettin Bey ile atlıların kulaklarını tırmalayan çirkin bir ses daha kafileye yoldaşlık ediyordu. Bu ses şehirde başlamış durmaksızın sürüp gidiyordu. Bu çirkin sesin sahibi posta ve telgraf başmüdürü Şeyh Ramiz Efendi'ydi. Tutuklular kapalı bir yaylı arabanın içindeydi. Gecenin çirkin karanlığından bir sırtlanınkinin çirkinliğiyle gürleyen bu ses gerçekten de hem genç subayın hem de atlıların sinirlerini bozuyor, onlara herifi pataklamak isteği veriyordu. Şeyh Ramiz Efendi şöyle bağırıyordu. Padişahımız Veli Nimetimiz Şevket Meap Efendimiz Hazretlerine karşı yaptığınız bu isyanın cezasını elbet çekeceksiniz. Melunlar, reziller, padişah ve halife düşmanları, İnşallah asılırken ipinizi ben ellerimle çekeceğim. Kastamonu ile Ankara arasında bir tek olay olarak ancak bu geçti. Yolu kazasız belasız bitiren ağır makinalı tüfek takımı ve onun genç kumandanı 20. Kolordu'nun kurmay başkanı Tümen Kumandanı Mahmut Bey ve öbür subay arkadaşlarca birer kahraman olarak karşılandılar. Pek heyecan verici Kastamonu olayı ve kahraman Şevket Bey'in padişahçılara hemen hemen tek başına indirdiği yumruk bütün subayları sevindirdi ve imrendirdi. Burada bir tek avuntuları vardı. Bundan böyle Türkiye öyle çok olaylara ve kahramanlıklara gebeydi ki hemen her subay bir Şevket Bey adayı sayılabilirdi. Seyfettin Bey Ali Fuat Paşa'nın yöneteceği Eskişehir hareketine hazırlanmaya başladı. General Harbord Erzurum'da. 1 Ağustos 1919 Amiral Galtrop'tan Lord Curzon'a mektup. Ermeniler Erzurum'a saldırıya hazırlanıyorlar. Yunanlılar İzmir'i bir mezbahaya çevirdiler. Bolşevik orduları kuzeyden güneye doğru inip Türkiye'nin sınırlarına yaklaştıkça Kazım Karabekir'in de içi içine sığmıyordu. İngilizler bölgeden silinir silinmez Kars'a yerleşmiş olan Ermeni ordusuna şöyle bir omuz vurup onları Erivan'a doğru püskürtmek istiyordu. 15. Kolordu Ermenilerin üzerine atılmak üzere bir zemberek gibi gerilmiş bekliyordu. Büyük Ermenistan'la birlikte gerek İngilizlere gerekse Amerikalılara başarısızlığın zehir gibi tadını tattıracak olan kıyametin Kars'ın başında kopması gerekiyordu. Bolşevikler İngilizlere alet olmuş olan Ermenileri şimdilik tutmuyorlardı. Şu var ki bu gelecek günlerde de böyle mi olacaktı? Bunu hiç kimse söyleyemezdi. Bolşevikler adım adım ve bin türlü taktikle ilerliyorlardı. Bu Ermenistan Sovyeti'nin bir gün birdenbire kurulmayacağı demek değildi. Şu sırada Kars'a çullanmanın tam zamanıysa da Mustafa Kemal buna razı değildi ve daha çok uzun zamanda razı olmayacaktı. Bunun için de Büyük Ermenistan'ın çıkış noktası kurtuluş gününe dek Kars olacak gibi görünüyordu. Günün birinde belki de askıda kalmış gibi görünen Ermenistan serüvenini örgütlemek için olacak, General Harbord büyük bir Amerikan araştırma kuruluyla Paris'ten yola düştü. Rota, Türkiye'den Ermeniler için koparılması düşünülen Allah'ın ıssız sayılan geniş topraklarıydı. Kazım Karabekir bir yandan Sivas Kongresi'ne yetişmek üzere sabırsızlanıp dururken bir yandan da Eylül'ün 25'inde Erzurum'a gelmesi beklenen Amerikalı Araştırma Kurulu Başkanı General Harbord'u karşılamaya hazırlanıyordu. Buna üstün körü bir hazırlanmak denmezdi. O Harbord'un Erzurum'a neden geldiğini pek iyi biliyordu. O bir uzak ve harap bölgede bile Amerikan çıkarlarının uzak görüşlü bir hesabını yapmaya geliyordu. Onun baş görevi Kazım Karabekir'in en kesin düşüncelerine göre Türkiye toprakları üzerinde Büyük Ermenistan'ı ve genellikle Ermeni serüvenini örgütlemek amacına dayanıyordu. Bundan dolayı Kazım Karabekir Harbord'u her türlü şaşkınlığa uğratmak, yenmek ve ön düşüncelerinden ayırmak üzere kurnazca ve zekice hazırlanıyordu. Enver Paşa'nın ordularında genel istihbarat işlerini yönetirken casusluğun en korkunç silahlarından birinin de sır aşırmaktan çok propaganda zehirli gazıyla kamuoyunu ve zihinleri zehirlemek ve şaşırtmak olduğunu öğrenmişti. Toplardan ve makineli tüfeklerden önce propaganda balonlarının renk renk bir ülkenin ufuklarına asılması gerekiyordu. Kazım Karabekir de General Harbord'u böylece çok uzaklardan propaganda ateşi altına almıştı. Paris'ten 22 Ağustos 1919 günü ayrılan Harbord kurulu tam bir ay 3 gün sonra Erzurum'da olacaktı. Times gazetesi generalin gelişini şöyle bildiriyordu. Amerikan Seferi Gücü Kurmay Başkanı General Harbord, Amerika Cumhurbaşkanı'ndan gelen talimat üzerine Ermenistan ve Mavera'yı Kafkas'ı denetlemek üzere bir kurul başkanlığında dün Paris'ten ayrılmıştır. General Harbord kurulu başka bütün kurullardan ve şu sırada gerek Ermenistan ve gerekse Mavera'yı Kafkas'ta bulunan örgütlerden bambaşkadır. Kazım Karabekir'in şimdiye de Kafkas bölgesinden aldığı zengin bilgiye göre Amerikalıların oradaki insancıl çalışmaları hiç de Türkiye'nin çıkarına değildi. Amerikalılar gerek Gürcistan ve gerekse Ermenistan'da çocuklara geniş bir ilgi göstermekteydiler. Bunları yedirip içirip giydirip kuşatıyor ve kuşku verecek biçimde eğitiyorlardı. Büyük bir Hristiyanlık düşüncesiyle davranan bu adamlar binlerce Türk ve Müslüman çocuğunu da bunların arasına katıyor, bunları vaftiz ederek adlarını ve dinlerini değiştiriyorlardı. Bu çocuklar ileride kullanılmak üzere askerce bir çobanın tuzağında yetiştirilmeye çalışılmaktaydı. İngilizlerle Fransızlar Ermenilere silah, Amerikalılar da daha insancıl ve haksever görünmek üzere hesapsız eşya ve ilaç veriyordu. Paşa'nın daha önemli bulduğu bir gerçek daha vardı. Yılbaşından beri bir takım Amerikalı memurlar Türkiye'de vızır vızır dolaşıyor, Türklere bol adaklarda bulunuyor ve Türk konukseverliğinden alabildiğine yararlanıyorlardı. Türk halkı ve hükümet memurları bu adaklara kanarak onlara her türlü değerli halılar ve başka armağanlar veriyor, herifçi oğulları aldıkları yükte hafif pahada ağır eşyayla bilinmeyen bir yöne savuşup gidiyor, bir daha da yüzlerini gören hacı oluyordu. Havada bırakıp gittikleri bir kuru thank you idi. Paşa'nın edindiği sağlam bilgiye göre bu Amerikalıların aradıkları Ermeni yoksullarıydı. Yoksul Ermeni de bulamayınca çekilip gidiyorlardı. Paşa'nın kendi sözcükleriyle bu durumun açıklanması şöyleydi. Beşeriyet, insaniyet, adalet gibi sözlerin henüz kalpazanlık devrinde olduğunu ve her milletin kendi çıkarı için hoşlanmadığı, daha doğrusu siyasetine engel olan başka milletlerin açları, çıplakları elinden son lokmasını, son şeyini almaktan da hayvani lezzet duyduğunu, kuvvetli yumruk ve politika yani entrikanın bir milletin yaşaması için 20. asırda dahi yegane istinadgahı olduğunu herkes ibret gözüyle görüyordu. İşte büsbütün başka olduğu ilan olunan Harbord heyetinde ot yiyen, çıplak gezen bir nesle imdada değil, ahvali yani yenilir yutulur şeylerden midir diye bu mıntıkalarda yaşayan ziruhlar görmeye geldiklerinde hiçbirimizin şüphesi yoktur. Harbord'un dost olarak gelmediğini sezen Kazım Karabekir, ona Ermenilerin yaptıkları zulümleri belgeleriyle göstermek üzere bir yığın insan çalıştırıyordu. Bu belgelerde İngilizlerin Ermenileri kışkırtmakta olduğu çivi gibi göze batacak durumdaydı. Paşa, General Harbord'u ta uzaklardan propaganda yaylım ateşine de tutmuştu. Dört tümen askeriyle Doğu Anadolu'nun her yanında granit doruklarda yuvarlanan kartallar gibi yuvalanmış olan paşa, bu bölgelerden herhangi birinde baş gösterecek olayların tepesine karakuş gibi inmeye hazırdı. Üçüncü tümeni Trabzon'da Pontos belasına karşı 9. ve 12. tümenleri de Pasinler arasında gerek Ermenilere gerekse her yana karşı elinin altında bulunduruyordu. 11. tümende Van, Beyazıt, Karaköse bölgesinde hem Ermenilere hem de Kürtlük olaylarına karşı bulunduruluyordu. Nasturilere karşı Simko ile öbür aşiretler Ermenileri en yakından uğraştırmak üzere şuralar sınır bölgesi üzerinde geceli gündüzlü tetikte beklemekteydi. Paşanın kafasında bütün bu görünenlerin arkasında yatan büyük bir plan da vardı. Türkiye sınırlarından içeri doğru Ermenilerin yapacağı herhangi bir akın ve yürüyüş, paşayı ve tümenlerini bir yay gibi yerinden fırlatarak onların üzerine çullandıracaktı. Ermeni tehlikesini sonrasız olarak ortadan kaldırmak üzere doğacak fırsatı bekliyordu. Tümenlerin bütün hazırlığı salt bu planın uygulanmasını sağlayan ilk fırsatta zaferi tatlı yemişler gibi hemen toplayabilmek amacına dayanıyordu. Elazığ'da bulundurduğu süvari alayının bir bölümü güneyden Malatya olayını yenileyerek gelebilecek herhangi bir Kürt davranışına karşı tetikte bekliyordu. Paşa bu ufak atlı grubunu Kürtlerin gözünde çok büyütücü bir propaganda yaptırmıştı. Bütün kolordu silah gücünün 100.000 süngüye dayandığına, Kürtler inandığı gibi Gürcüler de bu propagandanın ağına düşmekten kendilerini alamamıştı. Yalnız Erzurum'dan gelip geçen yabancı subaylar değil, her zaman bu bölgede bulunan Ravlinson bile Kazım Karabekir'in istediğinde 100.000 süngü çıkarabileceği kanısındaydı. Çünkü İngiliz usulü bir şeyin doğruluğuna inanmak için en az 5 kişiye, türlü yerlerde türlü kimselere aynı soruyu sorarlar. Oysa Kazım Karabekir onun kulağına 5 değil, belki 100 kişiden 80.000, 100.000 sayılarını iletmişti. 100.000 Rus tüfeği, bir kez Rus ordusu, Bolşevik devrimi dolayısıyla çekilip gittiğinde geride kalmış hep Türklerin eline geçmişti. Türklerin elinde bu sayıdan çoğu bile bulunabilirdi. Ravlinson bunu yakından biliyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce her Türk ailesinin elinde en aşağı bir tüfek vardı. Doğuda herkes uzun yıllardan beri silahlıydı. İşte Kazım Karabekir böylece doğuya yaklaşan herkesin gözünde 100.000 kişilik bir ordunun başında dikilen bir dev gibi görünüyordu. Bu içeriden böyle sanıldığı gibi dışarı karşı da böyleydi. Paşanın doğuda 4 tümeni varsa da bunun 4'te gölgesini hesaplamak gerekiyordu. İşte onun asker gücü böyle düşünülüyordu. 25 Eylül'de Erzurum'a gelecek Harbord heyeti de bu dalgaları daha birkaç gün evvelinden beri duya duya gelmekteydi. Bugünlerde Erzurum'a gelen bir Amerikalı yarbay hem çevreden aydınlatıcı bilgi topluyor hem de General Harbord'u bekliyordu. Kazım Karabekir Amerikalı yarbayın bütün gözlem yeteneğini türlü kurnazlıklarla bombardıman ediyor, Erzurum'dan canlı tablolar göstererek halkı gerekli figüranlar gibi kullanarak yarbayın oldukça mübalağalı bilgi almasını sağlıyordu. Yarbay Erzurum Kalesi'nde dilsiz kahramanlar gibi yatan irili ufaklı yüzlerce topu ve bunların binlerce cephanesini gözleri büyüyerek seyrediyordu. Ravlinson'da yarbayda bunların kamalarının Türklerin elinde saklı olduğunu anlamışsa da ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Erzurum halkı da korkunç bir canlılık göstererek Harbord'a gerçek bilgiler hazırlamaya gelen Amerikalı subayı yanıltıyor, şaşırtıyordu. Böylece Kazım Karabekir'i bıyık altından güldüren bu sahte durumdan yarbayın çimlenerek General Harbuard'a sunacağı rapor elbette şaheser bir şey olacaktı. Kazım Karabekir Erzurum insanlarının ruhunda bir manivela işi görüyordu. Oldukça kötü düşüncelerle gelen harp ordu Erzurum'un halkının canlılığıyla mat edecekti. İstanbul kapısı dışında kocaman ve süslü çadırlar kurulmuştu. Kocaman spor alanları hazırlatıyordu. Futbol, cirit, bisiklet, koşu, güreş, oyun her şey için. 23 Eylül'de Enver Paşa'nın amcası ve eski ordu kumandanı Halil Paşa Erzurum'a çıka geldi. Halil Paşa İstanbul'daki ünlü Bekir Ağa bölüğü tutuklularındandı. Oradan böyle kolayca kaçıp Sivas'a Mustafa Kemal'in yanına gitmesinde bir gariplik sezilmiyorsa da bu kaçışın altında bir sır ve gariplik yatıyordu. Şundan ki Halil Paşa'yı Bekir Ağa bölüğünden kaçıranlar İngilizlerden başkası değildi. Onun kaçırılışı Mustafa Kemal'in ya da Kazım Karabekir'in başına bir çorap örmek için değildi. İngilizler Enver Paşa'nın, Halil Paşa'nın ve Nuri Paşa'nın Kafkasya Türk ve Müslümanları arasındaki büyük ünlerini düşünerek hiç olmazsa Halil ve Nuri Paşaları Azerbaycan'daki milliyetçi müsavatçıları her gün bir çığ gibi önüne geleni ezerek güneye doğru ilerleyen Bolşeviklere karşı örgütlendirmeleri için Bekir Ağa bölüğünden kaçmışlar gibi salıvermişlerdi. Halil Paşa Sivas'ta Mustafa Kemal'i bulup Kuvayi Milliye saflarında çalışmak isteği göstermişse de ona sınır dışında memleket yararına çalışmasının daha doğru olduğu söylenmiş ve böylece Sivas'tan en yakın bir tehlike gibi uzaklaştırılmış Kazım Karabekir'in başına sarılmıştı. Halil Paşa Demir Ali Bey takma adıyla yolculuk ediyordu. 19. ayrımın sonu sayfa 312.